Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Salkım Hanım'ın Taneleri. Yılmaz Karakoyunlu. Yılmaz Karakoyunlu, İkinci Dünya Savaşı'nın önemli olaylarından birini bir edebiyat yapıtına konu edindi. Salkım Hanım'ın Taneleri romanında savaş yıllarında Türkiye'de iş çevrelerindeki gelişmeleri, batan ve yeni gelişen ekonomik kesimleri, Musevi kökenli tüccar ailelerini, sermayenin sınıf değiştirmesini ve bu süreçteki ahlak kültür değişmelerini, varlık vergisi faciasını, Sarıcıoğlu hükümetinin bununla ilgili uygulamalarını anlattı. Üç Aliler Divanı ve Güz Sancısı romanlarının yazarı Karakoyunlu, Salkım Hanım'ın Taneleri için, "Ben çocukluğumun büyük bölümünü ve ilk gençliğimi bu romanın geçtiği çevrede yaşadım. O gün yaptığım gözlemlerimi özenli bir şekilde sakladığıma eminim. Ayrıca çocukluğumda babamın yazıhanesinde çalışırken ziyarete gelenlerin büyük bölümü bu olayı ya bizzat yaşamış ya da ailesinden birisinin yaşadığı gerçeği yakından izlemiş kimselerdi. Onlardan dinlediklerim bende birikmişti. Öte yandan ciddi bir araştırma da yaptım," diyor. Yılmaz Karakoyunlu 1936 yılında İstanbul'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. ABD Georgia Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda yıllık programlar ve finansman şubesi müdürlüğü yaptı. Özel sektöre geçti. Çeşitli kuruluşlarda genel müdürlük, genel koordinatörlük, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilidir. Edebi ve mesleki konularda eserler verdi. Edebi eserleri şunlardır: Mor Çiçekli Natürmort, öyküler. O Hayal Aynasından, şiirler. Salkım Hanım'ın Taneleri, Yunus Nadi Roman Ödülü birincisi. Üç Aliler Divanı, roman. Güz Sancısı, Yazarlar Birliği roman birinciliği. Şarkılar Denizi, rubailer. Kadınlar Enderunu, denemeler. Sokullu, Oyun Kültür Bakanlığı Oyun Yazarlığı Ödülü. Romanos Diyojen, oyun. Dümdüz Dünya, oyun. Altın Huylu Doruklar, oyun. Brutus Aranıyor, oyun. Önce İnsan, oyun. Ok ve Yay, oyun. Kuzguncuklu Fazilet, müzikli oyun. Prolog. Topkapı tramvayı Liman Han'ın önündeki durakta bekliyordu. Gecenin son tramvayına yetişmek isteyenlerin telaşlı ayak sesleri caddeye sağanak halinde inen yağmurun şakırtısıyla karışıyor, sonra her şeye boş vermiş bir umarsızlıkla etrafa savruluyordu. Islak ve keskin bir rüzgar sokakta kimi bulursa ustura gibi suratına çarpıyordu. Tramvaya önceden binmiş birkaç kişi yağmurun tozlu camlara sıvadığı kirli ıslaklığın arkasından seçilebiliyordu. Yüzleri yorgundu. Gece nöbetini bitirmiş son tramvaycıların çoğu. Gecenin yarısına doğru Bahçekapı plantonluğunun ışıkları söner. Tramvayların caddeye yansıyan örgün ışıkları ancak parke taşlarının görünmesine imkan verecek kadar çevreyi aydınlatır. Sokağın iki tarafına dizilmiş büyük ambarların kepenkleri önünde yığılmış çöplerin kokusu etrafa yayılır. Gecenin geç saatlerinde kediler, köpekler, bazen de insanlar bu çöpleri karıştırıp rızıklarını bulmaya çalışırlar. Çoğu geceler insanlarla köpekler arasındaki bu ekmek kavgası küfürlü bir savaşın en çirkin şekliyle sona erer. Elindeki taşı köpeğin sırtına indiren aç adamın mutlu halini inleyen köpeğin kaçışı izler. Köşeyi dönünce birden yükselen hanların demir kapıları üzerine yerleştirilmiş küçük lambaların örgün ışığı altında bazen han bekçileri yarenlik eder, vakit öldürürler. Hanların karşısında sırayla dizilmiş tuhafiye mağazalarının süslü vitrinleri parlak ışıklarıyla herkesin gözünü alır. Sert suratlı mankenlere giydirilmiş gömlekler, kravatlar dimdik durur. Gecenin karanlığı içinde bu asri mumyalar ceset yeşili yüzleriyle insanın içini ürpertir. Kadınlar için şöyle yere stare serpe bırakılmış iç çamaşırları geleni geçeni kendine çeken bir yosmalık taşır. Yaz geceleri el ayak çekilince han bekçileri bu vitrinlerin önünde toplanıp uzun uzun seyrederler. Hepsi de iç geçirip yorgun bir bekleyişte hasret gidermiş gibi mutlu bir istekle döner yerlerine. Çoğunun içindeki en büyük arzu bu vitrinlere bakmaktır. İskeleye yanaşan son vapurun düdüğü duyulunca han bekçileri sahile doğru yürür. Gelenler arasında bir hemşerisini bulmak ümidiyle vapurdan çıkanları seyreder. Vapurun iskeleye yanaşması ile birlikte telaşlı sesler, ürkek koşuşmalar ve şaşkınlık içinde ne yapacağını bilmeyen korkulu bir kalabalığın uğultusu duyulur. İlk geldikleri şehrin karşısında duraksayan insan sesleri titrektir. Korku insanı yalvartır. İskelenin yanına sıralanmış at arabalarının seyisleri gelenlerin yükünü taşımak için dil dökerler. Çoğunun Türkçesi anlaşılmaz. Hepsinin elinde meşin kamçıları güven duymak için tuttukları silah gibidir. Meydan bu saatte simsiyahtır. Gelenler kendi işini kendi görmek isteğiyle etrafı kollar. Sonra adres sormak için alttan alan sesle yardım ister. İstanbul'a ilk gelen insanın yüreğinde ister istemez bir korku vardır. Haydarpaşa vapurundan boşalanlar sırtlarındaki yükleriyle Bahçekapı platonluğunun çatısı altına sığınıp yağmurdan korunmak istiyorlardı. Toros ekspresinden çıkan yolcuların çoğu bu büyük şehrin bilmedikleri araçları ile dağılıp bir yerlere gideceklerdi. İstanbul her akşam biraz daha doluyordu. 4 kişiydiler. Erkek orta yaşlıydı. Güçlü kuvvetli görünüyordu. Omzunda büyük bir denk, elinde iplerle sıkıca sarılmış bavullar vardı. Başında eskimiş kasketi, yakasız gömleği ve yeleği ile küçük kasaba esnafının kokusu duyuluyordu. Kadın tertipli birisiydi. 30'unda görünüyordu. Bir eliyle oğlan çocuğunun elini tutuyor, öteki eliyle bavulun bir ucuna yapışmış, dengesiz yürüyordu. İlk görenler sakat olduğunu sanabilirlerdi. Belli ki içlerinde en yorgunuydu. Arada bir bavulun öteki ucunu tutan ince yapılı kızına şefkatli bir sesle güç vermeye çalışıyordu. ''Hadi kızım, dayan, az kaldı.'' Sonra sesine istemediği bir korku sindirip yüreklendirmek istiyordu. ''Babanı kaybetmeyelim. Bu şehirde tek başımıza ne yaparız? Keşke Niğde'de kalsaydık. Kalmadığımız daha iyi.'' ''Neden?'' Kadın cevap vermedi. Tam nedenini kendisi de bilmiyordu. Ama kocasının bir pisliğe bulaşacağını hissetmiş, korkusunu açıkça söylemek yerine İstanbul'a göçmeyi, özendirmeyi daha uygun bulmuştu. Adamın gözü dışarıda değildi. Evine zamanında geliyordu. İçkisi kumarı da yoktu ama konuşmalarından korkuyordu. Şimdi harp zamanı. Küçük kasabada kalmak yerine büyük şehirde kaybolmak daha akıllıca diye düşünmüştü. Baba epey öndeydi. Sırtındaki dengi tramvayın sahanlığına atıverdi. Sonra bavulları dengin üstüne koyup geriye dönüp bağırdı. ''Çabuk olun, kalkarsa ne yaparız?'' Yağmur artıyordu. Gelenlerin gücü tükenmiş, karşılarındaki bilinmezliğin yarattığı korku yüklerini daha da artırmıştı. İçeride oturana seslendi. ''Duruverin azıcık, çocukları getireceğim.'' Koşup küçük oğlanı kucakladı. Kızıyla karısının ortaklaşa taşıdığı ağır bavulu yüklendi. Dördü birden plantonluğun sundurmasına sığındılar. Hepsi sahanlığın önünde toplanmışlardı. Eşyalarını içeriye koymuşlar ama tramvaya binmeye cesaret edemiyorlardı. İçeridekine sordu. Erkeğin sesi yumuşaktı. ''Bu Haseki'ye gider mi? Hani hamamın olduğu Haseki'ye?'' Kimse cevap vermedi. Plantonluğun önündeki tramvaycılara döndü. Yüzünde yalvaran bir çökmüşlük görülüyordu. Yalvaran yüzün çizgileri hemen yumuşar. Meşin ceketli, meşin kasketli olanı hem başını salladı hem cevapladı. ''Gider.'' Sonra ekledi. ''İstersen arkadakine geç, yeşil olanına. Daha ucuzdur. Bu kırmızı olanı pahalıdır. 3 kuruş, birinci mevki.'' Erkeği kolundan tutarak yeşil vagonun kapısına kadar götürdü. Raylı demir kapıyı ardına kadar açtı. İyiliksever birisiydi. ''Hadi getir denklerini buraya.'' Önce adam kırmızı vagona doğru koştu. Sonra çocuklar babalarını izlediler. Kadın olduğu yerden kıpırdamadı. Adam yerleştirdiği dengini omuzlamak için bavulları yere indirdi. Tramvayın içinden bir ses plantona doğru bağırdı. ''Bırak yahu, bu saatte ne fark eder ki? Yeşil ya da kırmızısı. Alt tarafı 3 kuruş.'' Planton tecrübeli bir endişeyle cevapladı. ''Ya kontrol gelirse? Hem sana hem ona yazık olur.'' Kadın hızla kocasının yanına koştu. Eli koynundaydı. ''Bırak orada kalsın. 3 kuruş farkı veririz.'' Plantonun sesi toktu. ''3 kuruş mühimdir hanım.'' Kadın başını salladı. ''Ben de öyle.'' Elini plantona uzattı. Yağmur avucunda küçük bir göl oluşturdu. Paralar suyun içinde parıldıyordu. Kocasının kolunu tutup sahanlığa yöneltti. ''Çok yoruldum. Geç otur şöyle. Sonra çocuklarını tutup tramvaya bindirdi ve Yağmur adam akıllı boşandı. Batman 50 yaşlarında görünüyordu. Meş'in kasketin altındaki saçları beyaz ve kıvırcıktı. Önce Meş'in ceketini ilikledi. Boynuna atkısını sardı. Eldivenlerini giydi. Sahanlığın iki yanından yağmurla karışık sert bir rüzgar geliyordu. Ayağı ile bir kere çana vurup uyarıda bulundu. Bir tür geceyi alasmarladık der gibiydi. Demir saplı direksiyonu döndürüp yol verdi. Tramvay hafif bir sarsılmadan sonra kalktı. Antalya ambarı, Şen İzmir ambarı, Sivas ambarı yazıları yavaş yavaş kayboluyordu. Liman Han geride kalıyordu. Niğde çok gerilerde kalmıştı. Adam karısını arka sıradaki meşin koltuğa oturttu. Yanına kızını yerleştirdi. Ön koltuğa geçip oğlunu kucağına aldı. Çocuk uyumuştu. Eliyle alnındaki ıslaklığı sildi. Hepsi sırılsıklandı. Kızı başörtüsünü çıkarıp başını kurulamak istedi. Utanıyordu. Babasının ensesine birkaç yağmur damlası değdi. İrkildi, geri döndü. Anneden çekinir gibi bir süre durdu. Sesi sertti. Ört başını, kocaman kızsın. Bırak kurulasın başını. Annesinin sesi kararlıydı. Kocasıyla göz göze geldi. Sonra sesini yumuşattı. Kurula kızım, başıma bir de hastalık çıkmasın. Sonra örtersin yeniden. Tramvay köşeyi dönmüş, büyük hanların sıralandığı yolu geçiyordu. Sağ tarafta büyük bir binanın üzerinde boydan boya yazılmış bir ba bo tabelası hemen okunuyordu. Kadın bir ba bo acaba nedir diye düşündü. Yaklaştıkça vitrindeki çamaşırları gördü. Erkekler, kadınlar, çocuklar için boy boy, çeşit çeşit, yün iç çamaşırları, çoraplar, kaşkollar vitrine tertipli bir biçimde yerleştirilmiş, bazıları mankenlerin üzerine giydirilmişti. Buğulu vitrin camlarının arkasında mankenler sanki hamamdan yeni çıkmış gibi pembe ve terliydi. Şunlardan birisini şu kıza giydirsem kim bilir nasıl ısıtır diye içinden geçirdi. Sonra sırasıyla mağazaların isimlerini okumaya başladı. Hepsi Gül ile başlıyordu. Gül Nihal, Gül Cemal, Gül İzar. Hepsi de aynı şeyleri satan mağazalardı. Hafif ışıklar içinde rengarenk eşya insanın gözünü alıyordu. Birkaç çingene kadını vakıf hanın demir kapısı önündeki çöpleri karıştırıyordu. Biletçi kocasının oturduğu koltuğun önünde durdu. Boynuna asılı küçük bir meşin çanta, kolunun üzerine yerleştirilmiş tahta kutu içinde renk renk biletler vardı. Elinde bir kamışa geçirilmiş küçük kör uçlu sabit kalem görünüyordu. Kalemin tepesine sarılmış pembe lastik binlerce bileti sürüle sürüle kirden renk değiştirmiş, soğuktan donmuş bir parmağı andırıyordu. Yorgunluktan ölecek gibiydi. İnce, uzun, sarı benizli, bezgin bir adamdı. Çocuğun başını kurula. Babacan bir sesti. Biletçinin çelimsiz vücudundan emreder gibi böyle tok bir sesin nasıl çıktığını herkes şaşırdı. Adam ürktü. Hem çocuğu uyandırmamak için özen gösteriyor, hem de eliyle başını kurulamaya çalışıyordu. ''Kaç kişisiniz?'' Biletçinin tok sesi değişmiş, sanki birini okşar gibi yumuşamıştı. ''4 kişiyiz, Hasekiye, hamamın olduğu Hasekiye kadar.'' Kadın sıkılı tuttuğu avucunu açıp biletçiye uzattı. Yağmurun oluşturduğu küçücük göl hala avucunun içinde duruyordu. 3 kuruş, sanki yağmur sularıyla yıkanmış, aklanmış gibi pırıl pırıldı. ''Kalsın.'' Biletçi tahta kutuyu kapattı. ''Başka Haseki yok hanım, topu topu bir tane.'' Meşin çantayı boynundan çıkardı. Batman mahallinin kapısını açtı. Birden vagonun içini ıslak bir soğuk yaladı. Batman'ı seslendi. Hasekiye gelince şunları indir, ben biraz kestireceğim. Boş koltuklardan birine oturup başını geriye yasladı. Ayaklarını uzattı. Kasketini yüzünü örttü. Köşede muvakkithanenin saati simsiyah gecede bembeyaz bir sini gibi kocaman duruyordu. Sırayla vurmaya başladı. 1, 2, 3, 4. Bölüm 1. Kerkitli Bekir'in malları bekleniyordu. 2 gün önce fabrikadan yola çıktığını belirten telgraf gelmiş, ambar temizlenmiş, hamallar tembihlenmişti. Bursa'dan gelecek bir kamyon dolusu basma ve pazdan hiç açılmadan depoya yerleşecek, birkaç gün sonra yüklenip Anadolu'ya postalanacaktı. Pey bile alınmıştı. Bu Bekir'in ilk işiydi. Toplar gemiyle Trabzon'a gönderilecek, oradan Gümüşhane'ye, Bayburt'a dağıtılacaktı. Kerkitli bir hemşerisi çevre illerdeki bezdazları Bekir'e tanıştırmış, işini kurmasına yardımcı olmuştu. Bekir, Aşır Efendi Caddesi'nin köşesinde bekliyordu. Huzursuzdu. Kamyonun şimdiye kadar gelmesi gerekir diye düşünüyordu. Gecenin bu saatinde başlarına bir iş gelmişse vay Bekir'in halineydi.
Onca emek, onca para. Her şey bir anda yok olacaktı. İçi titredi. Karşı sırada hamallar toplanmış, Bekir Ağa'nın haline bakıyor. Hepsi içinden onun yerinde olmayı düşleyen güzel şeyler geçiriyorlardı. Bekir'in içinden de güzel şeyler geçiyordu. İlk günlerinde Bekir de ambar sahiplerine gıptayla bakmıştı. 7 yıl önce Kelkit'ten gelmişti. Sırt hamalıydı. İş bulmak için çok kişiye yalvarmış, çok geceler çoluğuyla çocuğuyla aç yatmıştı. Hemşerilerinin horladığı zaman saatlerce başıboş dolaşmış, geceyi beklemişti. El ayak çekilince vakıf hanın önündeki çöp tenekelerini, meyve hoşun arkasındaki sebze yığınlarını bile karıştırmıştı. Bekir'in ömründe unutmadığı tek şey o geceydi. Evine dönerken gözlerinin nemlendiğini hatırlıyordu. Sultanahmet'e gidecek, hemşerisine uğrayacaktı. Birkaç kuruş borç için söyleyeceği yalanları kuruyordu kafasında. Ümidi yoktu. Hemşerisi bir iki laftan sonra gene sıkıntıda olduğunu anlatacak. Daha Bekir'in lafı açmasına izin vermeden parası olmadığını söyleyecekti. Bekir alışmıştı artık. Hemşerisi her defasında aynı şeyleri söylüyordu. Soğuk bir geceydi. Gülhane Parkı'ndan yukarı doğru yokuşu tırmanıyor. Bir yandan da kendi kendine bağırıp çağırıyordu. Alemdar sineması dağılmış, son matineye gelenler ilk tramvaya binmek için durakta toplanmışlardı. Bekir de aralarına girmiş, belki bir tanıdığa rastlarım diye çevresine bakıyordu. Tramvay yanaştı, bir koşuşma başladı. İnsanlar birbirlerini sürtünüyorlardı. İçlerinden bir kadın yanındaki erkeğin koluna girip Bekir'i iteledi. "Git öteye, bok kokuyorsun." Bekir korktu, çekildi. Temiz adamdı. Her sabah gusül almadan işe çıkmazdı. Kimi gün peynir tenekesi, kimi gün un çuvalı taşıdığı oluyordu. Bunlar nimettir. Adam taşırken temiz olmalı diye düşünürdü. Kadının yüzüne baktı. Saçlarını ortadan ayırmış, tam omuzuna düşen kısımlarından başlamak üzere dalga yaptırmıştı. Yakışmıştı, sarışındı. Gözlerinin içinde hor bakan bir mavilik, dudaklarında abartılı bir kırmızılık vardı. İnsanı huylandıran cinstendi. Kadının yüzüne uzunca baktı. "Bu yüzü unutma Bekir," diye söylendi. Aradan 7 yıl geçmiş, Bekir o yüzü hiç unutmamıştı. Şimdi kendi işinin kamyonu gelecek, Sümer'in mallarını ambarın önüne yıkacaktı. Şu kamyon bir görünse. Heyecan içindeydi, her şeyden işkilleniyordu. Hamallar işin dalgasındaydı. Çoğu Kelkitli hemşerileriydi. Kimisi kendinden çok önce gelmiş ama bir türlü hamallıktan öteye geçememişti. Bekir ilk yıllarında çoğunun yanında sığıntı gibi kalmış, birkaçından borç istemek için azarlanmayı, hor görülmeyi göze almıştı. Şimdi çoğu kendisine Bekir Ağa deyip emrini bekliyordu. İçlerindeki hırsı bilmek Bekir'e hem endişe hem de hoşlandığı bir gurur veriyordu. Bekir'in gözleri gene karşıdaki küçük dükkana takıldı. "Ah şu dükkanı bir alsam, o zaman bu iş tamamdır. Sultan Hamam'da mağaza, Aşır Efendi'de depo. Kimse sırtımı yere getiremez artık." Yerinden kalktı. Kafasına koyduğu dükkanın önüne geldi. Gecenin bu saatinde meydan bomboştu. Sağına soluna baktı. Sonra dükkanın boyunu adımlayarak ölçtü. Her gece aynı şeyi yüzlerce defa yapmıştı. Hamallar önceleri bu haline gülüyordu. Yavaş yavaş Bekir'i ağa olarak kabule başladılar. Saygılarının biçimi değişti. Yanına girmek için izin istiyor, fırsat kolluyorlardı. Bekir de işin farkındaydı. Mesafe koymayı öğrenmişti. Üstelik bundan hoşlanıyordu. Dükkanın boyunu ölçme işini birkaç kez tekrarladı. Bir an önce eve gitmek istiyordu. Şu kamyon bir gelseydi. Kamyon geldi. Brandayı açtılar. Bekir mallara baktı. Büyük toplar halinde pazenler, basmalar üst üste dizilmiş, hepsi Amerikan bezinden torbalara konulmuş, üzerlerine malların cinsi, metresi yazılmıştı. Topların uçlarını ince sicimle sıkıca bağlayıp küçük kurşunlarla mühürlemişlerdi. Bekir'in içi yerinden oynadı. Ağlayacak gibiydi. Aklına o kadın yüzü geldi yine. Ağlamaktan vazgeçti. Hamallar sıraya girmiş bekliyorlardı. Hepsinin içinde gıpta vardı. "İndirelim mi ağa?" "Yok," dedi Bekir. Sonra ekledi. "Hacıyı çağırın, duasını yapsın. Hacı Bay burada gitti. Evlenecekmiş. Pis herif. Tam zamanını buldu. İnsan kendi malının duasını kendi etmeli ağam." Bekir irkildi. "Doğru," dedi kendi kendine. İçinden duasını etti. İlk topu omuzladığı gibi kamyondan indirmeye girişti. "Sen ağasın artık. Ambar sahibi oldun. Bırak biz indirelim." "Dur ağam, biz indirelim." Bekir bir topu daha alıp omzuna koydu. "Ben kendi yükümü taşırım." Gurur duyar gibi ekledi. "Ben hepinizden eski hamalım." Bekir önde, ötekiler arkasında toplarla ambara doğru yürüdüler. Büyük postanenin arka ışıkları yanıyordu. Şeker Han'ın bekçileri ayağa kalkıp Bekir'i selamladılar. Hobyar Camii'nin imamı abdest alıyordu. "Hayırlı olsun ha." Sağ olun, Allah size de kısmet etsin. Kısa sürede topları ambara yerleştirdiler. Bekir kepenkleri kendi eliyle indirdi, kilidi vurdu. De hadi evinize gidin. Gelin yarın alın paranızı. Bekir'in sesinde şimdi ağalık vardı. Hamallar ayrıldılar.
Birine dur dedi. Hamal durdu. Demin insan kendi malının duasını kendi etmeli ağam diyen hamaldı. Adın ne senin?
Üzeyir. Kendinden emin, terbiyeli bir sesti. Bekir duygulandı. Babamın adı da Üzeyir'di dedi. Allah rahmet eylesin. Bekir sigara tuttu, Üzeyir almadı. İçmiyormuş. Cebinden para çıkarıp destenin içinden birini çekip Üzeyir'e uzattı. Üzeyir parayı aldı. Belli ki hiç görmemişti. Sevgiyle baktı. Çenesine sürdü, katlayıp cebine koydu. Mutluydu. Öpmek için Bekir'in eline uzandı. Bekir elini çekmedi. Öptürdü. Üzeyir'in birkaç damla teri Bekir'in eline düştü. Sağ ol ağam, bu kazandığım ilk para. Sen öbür gün gel bana. Bekir karşı kaldırıma geçip ambarın kepenklerini seyretti. Bir süre postanenin duvarına oturup gözünü tabelaya dikti. Kırmızı bir tahta üzerine iri beyaz harflerle yazılmıştı. Kalkit Manufatura. Birkaç defa okudu. Sonra yüksek sesle bir daha okudu. Dilini alıştırır gibi sesini daha da yükseltti. Herkese duyurmak istiyor gibiydi. Tekrar karşı kaldırıma geçti. Ambarın önüne geldi. Ambar dediğin bir kapı, aşağı inen beş basamak merdiven ve loş bir sahanlıktı. Bütün gövdesini kepenklere yaslayıp kucaklamak istedi. Uzun kolları ile ambar kapısını bir uçtan bir uca kavruyordu. İri elleri tabelaya uzandı. Tabelaya dokundu. Bir boydan bir boya okşadı. Sonra kendi ellerini öptü, başına koydu. Şükür sana ya Rabbi. Gecenin bu saatinde eve nasıl gideceğini düşündü. Yağmur başlamıştı. Son tramvaya yetişir miyim diye aklından geçirdi. Vazgeçti. Yürürüm be diye söylendi. Yarın gidip Halit Bey'in elini öpecekti. Yarın Nefise'yi görecekti. Nefise güzeldi. İri yarı olmasına rağmen her giydiği kendisine yakışıyor, bakanların gözlerini uzun süre üzerinde tutuyordu. Bembeyaz teni vardı. Çıkık alnı, iri elmacık kemikleri ve üçgen çenesiyle belki alışılmışın dışında bir yüz değildi ama uzun boynu üzerinde çok farklı bir görünüş kazanıyordu. Bu baş sanki bir sütunun üzerine yerleştirilmiş, başkalarının dikkatini çekmek için güçlü bir kol tarafından iki yana sallanıyormuş gibi göz alıyordu. Bekir ilk gördüğü gün bu kadının kiremit rengi gözleri var demişti. Eylül yağmurlarının yıkadığı mühürdar damlarının nemli kiremitleri bile Nefise'nin gözleri kadar güzel değildi. Nefise o gün ağlamıştı. Çift, tek, Nefise elindeki kartlara baktı. Becerikli biçimde uçlarından istediğini görecek kadar küçük aralıklarla ayırdı. Sayılar, renkler sanki ilk sevgili gibi kendine gülüyordu. Belli etmedi. Çift, yeşil çuvanın üzerine atılan kartları aldı. Bakmaya yüreklenemedi. Elindekilerin arasına yerleştirdi. Sakin bir gülümsemeyle kendi kendine bekle biraz dedi. Gerindi. Bir sigara aldı, yanındakine uzandı. Ateş. Sesinde yakınlık kurduğu birisinden her şeyi teklifsizce isteyebileceği bir rahatlık vardı. Gerginliğinin yerine emin bir sevinç almış, bütün ışıklar üzerinde toplanmış gibi aydınlanıvermişti. Yanındaki adam sigarasını yaktı. Nefesinin elmacık kemiklerine özenle sürülmüş allığın kokusunu duyuyordu. İç geçirdi. Nefesinin bakışları sertleşti ve sadece yanındakini azarlayan bir sessizlik içinde tekrar kartlara döndü. Bir süre baktı. Öfkeyle sigarasını söndürdü. Deminki sevincin coşkuya dönmeye hazır hovardalığı yenik düşmüş, bir acemi aşık gibi adeta ağlayacak haldeydi. Önündeki bütün fişleri masanın ortasına itti. Kartları fırlattı. Hepsi bu. Uzatmamın faydası yok. Devam etmek istemez misiniz? Sigarasını yakan adam kalmasını istiyordu. Bütün fişlerini Nefise'nin önüne sürdü. Nefise'ye yakın oturmak bile ona istediği zevki veriyordu. Hayır, çok kaybettim. Halit'i gören var mı? Rüzgarla karışık yağmur giderek şiddetini artırıyor. Moda kulübünün denize bakan camları üzerinde forsa kamçılar gibi hırslı bir esirci temposu tutuyordu. Nefise camlara yanaştı. Çıkık alnını dayadı. Buz gibi bir ıslaklıkla kendine geldi. Sonra yanaklarını dayadı. Camlardaki nemi öptü. Yüzünü yıkamış gibi serinlik duyuyordu. Ağlasaydı ancak bu kadar açılabilirdi. Yanından geçen garsona sordu. Halit'i gördün mü? Halit Bey Selim Ragıp Bey'le konuşuyor. Yukarıdalar. Ne konuşuyorlar? Bilmiyorum efendim, beni alakadar etmiyor. Garson uzun uzun kiremit rengi gözlere baktı. Böyle bir ömre yazıklar olsun, 100 kere yazıklar olsun diye geçirdi içinden. Nefise garsonun aklından geçenleri hissetti. Haklısın, ilgilenme böyle şeylerle. Hafif bir sesle devam etti. Yazıklar olsun. 100 kere yazıklar olsun. Yukarı kata yürüdü. Arkadan bakılınca bedeninden çok yüzünü merak ettiren bir sallanış içinde merdivenleri tırmanmaya başladı. Geride sadece o bembeyaz elbisenin üzerine düşmüş sarı saçlarının davetkar dalgalanışı kaldı. Halit Bey, Selim Ragıp Bey'le sohbet ediyordu. Önlerinde Gece Postası gazetesi açılmıştı. Selim Ragıp Bey hem gazeteden haberleri okuyor hem de habere kendi yorumlarını katarak konuşuyordu. Saracoğlu'nun tek başına bunları becereceğini sanmıyorum. Reisi Cumhur'un mutlaka fikrini ve tasvibini almışlardır. Uzun zamandır konuşuluyordu. Belki daha şiddetlisini beklemek iktiza eder. Fikrimce bu meseleyi her vesileyle ele almak muvafık olacaktır. Meclisin meseleye tam vakıf olduğunu da zannetmiyorum. Selim Ragıp Bey'in sesinde endişe vardı. Etrafındakiler ikna edecek rahatlık ve emniyet içinde konuşamıyordu. Ankara'dan gelen son haberleri almak için beklemiş, gazetede arkadaşlarıyla meseleyi uzun uzun tartışmıştı. Gidişatı iyi görmediğini söylemekle her şeyi halletmek mümkün değil diye düşünüyordu. Belki Ankara'ya gidip intibalarını ve fikrini Saracoğlu'na anlatması daha iyi olacaktı. İrtibatları vardı. Üst katta sadece ikisi kalmıştı. Aşağıda başka bir dünya yaşanıyordu. Halit Bey bir sigara daha yaktı. Bir tane de Selim Ragıp Bey'e uzattı. Selim Ragıp Bey sigarayı aldı. Bu son olsun, içip kalkalım. Ben Nefise'yi bekleyeceğim, endişeli bir sesle ekledi. İnşallah bu gece de kaybetmemiştir. Nefise son basamakta biraz durdu. Saraylarda merdiven başlarına yerleştirilmiş, elinde lamba tutan tunç heykelleri andırıyordu. Selim Ragıp Bey usulca Halit Bey'e ikaz etti. Hanımefendi geliyor. Birlikte ayağa kalktılar. Nefise hiçbir şey olmamış gibi o üzgün çehreye insanı ilk görüşünde sevindirecek kadar sıcak ve yumuşak bir tebessüm yerleştirmişti. Hoş geldiniz. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim. Sizi rahatsız ettim. Kiremit rengi gözlerini Selim Ragıp Bey'e çevirerek devam etti. Galiba Halit sizi bu akşamda rehin aldı. Rica ederim. Selim Ragıp Bey tecrübeliydi. Kopacak fırtınayı kestirirdi. Kibarca ayrılmak istedi. Önce Nefise'yi selamladı, sonra Halit Bey'e veda etti. İyi geceler hanımefendi. Halit Beyciğim, iyi akşamlar. Bu meseleyi bir kere daha düşünün. Bence Ankara'ya gitmeniz pek istifadeli olur. Başvekil anlayışlı adamdır. Söylediklerinizi çok mantıklı ve muvafık buluyorum. Başka bir gün daha rahat konuşalım bu mevzuyu. Selim Ragıp Bey'in merdivenlerden kayboluşuna kadar ikisi de ayakta beklediler. Nefise Halit Bey'in nereye kadar cesaret edeceğini kestirmeye çalışıyordu. Önceden davranıp Halit Bey'in ters bir şey yapmasına fırsat vermeden kulübü terk etmeleri iyi olacaktı. Seni de bu saatlere kadar uykusuz bıraktım hayatım. Hadi eve gidelim. Alttan alan sesin incelen tonunda kabalaşan kurnazlık Halit Bey'i etkilemiyordu. Alışmıştı. Nefise aylardır kumarda her gece kaybediyor. Sonra Halit Bey'in gönlünü alan küçük birkaç sözle işi tatlıya bağlamak istiyordu. Son birkaç ay içinde servet denecek kadar parayı kumarda kaybetmişti. Halit Bey'in kendisine olan düşkünlüğünü kavradığı gün Nefise'nin hayatı değişti. Sarı Güzel'de geçirdiği sıkıntılı memur hayatının izleri tamamen silinmiş, bu örselenmiş saygılı karakterin yerini her şeye boş veren labali bir sorumsuzluk almıştı. Halit Bey Nefise'yi duymamış gibi ayakta bekliyor, kendisine izahat verilmesini istiyordu. Nefise huzursuzdu. Ne yaptın? Kaybettim. Ne kadar? Hepsini. Halit Bey sehpa üzerinden sigara paketini, gözlüğünü, çakmağını aldı. Gazeteyi katlayıp cebine koydu. Sesi gene terbiyeliydi. Artık oyun yasak sana. Nedenmiş o? Nefise'de çocukça bir şımarıklık belirdi. Belki de kendini olduğundan daha genç gösteren bir sesle Halit Bey'in tazelik arayan yaşlı heveslerine çare bulabileceğini ummuştu. Halit Bey cevaplamadı. Nefise o çocuk sesiyle ısrar ediyordu. Nedenmiş o? Nasıl kazanıldığını biliyor musun? O koca servetin nasıl kazanıldığını sen biliyorsun ya, artık sana oyunu yasaklıyorum. Nefise son şansını kullanmak, Halit Bey'in kendisine düşkünlüğünün sınırlarını küçük bir kıskançlıkla zorlamak istedi. Kocasının zaafını ilk gecesinde yakalamıştı. Kendisiyle ilgilenenler olduğunu hissettirmesi Halit Bey'in Nefise'ye daha düşkün hale gelmesini hızlandırıyor ve bütün isteklerini kolayca yerine getirmesine neden oluyordu. Öyleyse ben de Gani Bey için oynarım. Keşke kalkmasaydım masadan, bütün fişleri koymuştu önüme. Nefise dünyanın karardığını zannetti. Halit Bey'in yaşlı avucundan patlayan tokat suratını bir anda kıpkırmızıya çevirdi. Kaltak, artık Sarı Güzel'de değilsin, önüne gelene gülemezsin. Nefise Sarı Güzel'de büyümüştü. Ortaokulun son sınıfına kadar da okumuş, sonra isteyen ilk adaya verilmişti. Fazla ince eleyip sık dokumadılar. Babası evden bir dar boğaz daha eksilsin diyordu. Ailesi fakirdi, başka şansı yoktu. Erkeğini tanıyacak şansı bile olmadı. Adam Cibali fabrikasında tütün eksperiydi. Mahalledeki yaşıtı kızlar Cibali'de tütüne gidiyorlardı. Kızlardan adamın fabrikada itibarlı birisi olduğunu duydu. Karısı ölmüş, bir de küçük kızı yetim bırakmıştı. Aslında Nefise hiç gülmemişti. Önüne gelene gülmeyi bilmiyordu ama içi içine sığmayan, savurgan bakışlı toy bir kız gibi herkesin gözü onun üstündeydi. Hayal bile kurmamıştı Nefise. Arada bir sarı güzeli özlüyor, tütüncü kızlarla sohbeti arıyordu. Annesinin yoldan atması olmasaydı sarı güzeli bırakmayacaktı. Genç, işi gücü yerinde birisiyle evlenmeyi bile düşünmüştü. Sonra karşısına Halit Bey çıktı. Kocasının cenazesine gelmiş, Nefise'ye saygılı biçimde başsağlığı dilemişti. Gerçi Halit Bey'in de ne söylediğini anlamamıştı ama duydukları hoşuna gitmişti. Başınız sağ olsun, kocanız çok rabıtalı adamdı. Bir yardımım olursa çekinmeden söyleyin hanımefendi, kendisini severdim. Halit Bey, İnhisar İdaresi'ne tütün depoları yapan şirketin sahibiydi. İşleri iyi gitmiyordu. Deponun inşasında tütünlerin nasıl yerleştirileceği konusunda Nefise'nin kocasının tecrübesinden istifade etmeyi düşünmüş ve yakınlık kurmuştu. Nefise'ye ilk yakınlığı cenaze günü başlamıştı. Halit Fahri Bey doğuluydu ama hiç doğulu gibi görünmezdi. Kendisi söylemese Halit Fahri Bey'in geniş topraklara sahip paşazade olduğunu anlamak mümkün değildi. Terbiyeli bir İstanbul lehçesiyle konuşur, oturup kalkmasını bilir, etrafına saygılı davranırdı. Babası Hamidiye alaylarından yetişmişti. Saraydan gördüğü itibarla kısa sürede terfi etmiş, paşa olmuştu. Halit tek oğluydu. Tahsil için Fransa'ya gönderilmiş, okulunu bitiremeden geri dönmüştü. İkinci meşrutiyetin ilanı ile birlikte hürriyetçi hisler Halit Bey'i de Fransa'dan alıp vatana sürüklemiş, tekrar Harran Ovası'nda o uçsuz bucaksız tarlaların uzandığı köyün ağalığına getirmişti. Halit Bey ağalığı yadırgadı. Köylü de Halit Bey'i yadırgamıştı. Babası Sabit Paşa kendisinin at üstünde kırbaç şaklatarak dolaşmasından sonra oğlu Halil Bey'in otomobil ile köye gelişini merakla olduğu kadar alayla karşılamıştı. Nefise'nin yüzüne baktı. Hazımlı bir bekleyiş utançsız bir kırmızılıkla Halit Bey'i süzüyordu. Halit Bey hiçbir şey olmamış gibi davranıp Nefise'yi götürmek için omzunu tutmak istedi. Hareketi sertti. Nefise geri çekildi. İki tokat hakkındı Halit Bey. Terbiyesizlik ettim. İkincisine teşebbüs etme. Sonra hiçbir şey olmamış gibi Halit Bey'in koluna girdi. Sesi birden ipekleşti. Haydi gidelim buradan. Her şey süt limanmış gibi sessizce merdivenlerden indiler. Başkalarının arasından geçerken yanağını Halit Bey'in omzuna koydu. Teni mangal altına yerleştirilmiş tuğlalar gibi sıcaktı. Gani Bey kendilerini saygıyla selamladı. Halit Bey'e iyi geceler dileğinde bulundu. Nefise başını çevirdi. Kapıda siyah bir Packard bekliyordu. Şoför koşup kapıyı açtı. Halit Bey Nefise'nin binmesine yardım etti. Şoför arabayı çalıştırıp iyice ısıtmıştı. Nefise sırtındaki kürkü attı, omuzları ortaya çıktı. Halit Bey bir süre karısını seyretti. Sonra kucaklayıp omuzlarını okşadı. Nefise gerçekten çok güzeldi. Halit Bey daha sıkı sarılıp şoföre seslendi. Doğru eve gidiyoruz. Hayır, sarı güzele. Nefise'nin sesi ağlamaklıydı. Dışarıda yağmur vardı. Haseki de, Aşir Efendi de, Mühürdar da, sarı güzelde yağmur vardı. Haseki de yollar dardır. Öyle ki iki tramvay yan yana geçemez. Raylar iç içe döşenmiştir. Önce birisi bekler, sonra öteki. Gecenin bu saatinde son tramvay beklemeden dar yolu geçip hamamın önündeki durağa yanaştı. Yağmur hafiflemişti. Bekir'in evi dar sokağın köşesindeydi. Tramvaydan inince hemen dikkati çekerdi. Evin bütün yüzlüğü çinko ile kaplanmıştı. Tam ortasında iki yanlı mermer merdivenle çıkılan bir sahanlık görünürdü. Yağmur çinkonun üzerine yapışmış tozları alıp götürmüş, pırıl pırıl bir grilik içinde parıldayan evin yüzünü yıkamıştı. Bekir eviyle övünürdü. Gerçi Halit Bey'e biraz borcu kalmıştı ama bu parti malı satınca bütün karını götürüp tapuyu alacaktı. Tramvaydan indiler. Adam yine denge omuzladı. İplerle sıkıca sarılmış bavulları yüklendi. Kadın oğlunu kucağına aldı. Öteki bavulu kızın eline tutuşturdu. Adamın yüzünde bir rahatlık belirmişti. İşte şu karşıdaki çinko ev tam tarife uyuyor. Çinko evin ışığı yanıyordu. Tramvayın sesiyle birlikte perde hafifçe oynadı. Pencerenin ardında gelenin kim olduğunu merak eden endişeli gölgeler kımıldandı. Hep birlikte çinko eve yürüdüler.
Adam bavulları sahanlığın önüne koydu. Dengi merdivenlerin üzerine bıraktı, kapıyı çaldı. Kadın bilmediği bir eve gelişinden mutlu değildi. Yüreği sıkılıyordu. Ya adres yanlışsa, ya evin sahibi umdukları gibi sıcak karşılamazsa? Yol boyunca hissettiği bütün sıkıntılar üst üste yığılmış, eli ayağı zincirle bağlanmış gibi çaresiz bırakmıştı. Sadece dudaklarında bir yalvarışın duası kıpırdanıyordu. Kapıyı genç bir kadın açtı. Kuşkulu bir görüntü vermemeye çalışıyordu. Başı örtülüydü. Gür siyah kaşları, koyu gözleri vardı. Gelinin açıklama yapmasını beklemeden sordu. Kimsiniz? Ben Durmuş. Bekir'in evi değil mi burası? Kerkitli Bekir'in evi. Ben hanımıyım. Kadın bavulu yere bırakıp öne doğru çıktı. Bütün zincirleri bir anda kırılmış gibi rahattı. Bekir efendi beyimin yakını olurmuş. Kendisine geleceğimizi bildirdik. Bizi bekliyordu. Kadının sesinde kocasının anlattıklarına güvensizlik hissediliyordu. Bütün yaz boyu Durmuş karısına İstanbul'a göçtüğünde her işinde yardımcı olacak bir dostu olduğunu anlatmıştı. Dostluğun böyle abartılmış biçimde ortaya konuşu kadını kuşkuya düşürmüş, fakat yapacak bir şeyi olmadığından her şeyi kocasına bırakmıştı. Durmuş uzun süre önce Bekir'e bir mektup gönderip Niğde'den göçmeyi düşündüğünü yazmıştı. Aslında sıradan yazılmış bir hal hatır mektubuydu. Bekir ne gel demişti ne de gelme. O da işi ortada bırakmıştı. Bekir'in karısı gelenlere iyice baktı. Haberi yoktu. Önce çekindi. Kadını gözü tuttu. Sonra çocukların halini gecenin bu saatinde haksızlığa uğramış masumlar gibi acınacak buldu. İçi el vermedi. Onlar da 7 yıl önce böyle sığıntı gibi gece yarısı kapı çalıp anlayış beklemişlerdi. Kapıyı ardına kadar açtı. Hoş geldiniz, ıslanmışsınız, haydi girin içeri. Sağlıktaki bavullardan birini alıp gelenlere yardımcı olmak istedi. Güçlü kuvvetli bir kadındı. Evin içi sıcaktı, kapı küçük bir taşlığa açılıyordu. Taşlığın 3 yanına terlikler, ayakkabılar sıralanmıştı. Önlerine birer terlik koydu. Birlikte sofayı geçip pencereler boyunca uzanan basma örtülü divanın bulunduğu odaya girdiler. Ortada kocaman Şakir Zümre sobası hala yanıyordu. Sobanın üzerinde mavi sırlı çaydanlık kaynıyordu. Kadın havlular getirdi. Çocukları kurulayın önce. Sonra kadına döndü. Gel içeriden bir elbise al sırtına, çok ıslanmışsın. Utançlı bir sesle ekledi. Çocuklar için bir şey yok. Benim adım Destegül. Ne güzel isim öyle. Benim adım da Nimet. Oğlununki Nahit, kızınki Nahide. Bir çırpıda hepsini sayıverdi. İki kadın göz göze geldiler. İki namuslu insan sıcaklığı duyar gibi birbirlerine ısındılar. Destegül sobaya 1-2 kürek daha kömür attı. Bekir tramvay durağının önünde durdu. Evinin ışığı yanıyordu. Beklendiğini görmek her zaman hoşuna gitmişti. Bu eve ilk girdikleri gece sabaha kadar uyuyamamış, bütün ışıkları yakmış, işte ben de varım der gibi sessizce övünüp içini aydınlatmıştı. Halit Bey bu evi satarken hiç para almamış, eline geçtikçe ödersin diye Bekir'e güvenilir bir adam olduğunu hissettirmişti. Bekir merdivenleri her çıkışında bu vefa duygusuyla titrer, sonra gurbette kendine ilk güveni gösteren adamı içine saygıyla sindirirdi. Bir tek gün para için Bekir'i zorlamamıştı. Evinin merdivenlerini huzurla çıktı. İçerideki sesleri duyunca bir süre durdu. Anahtarını çıkardı, kapıyı sessizce açtı. Karısı sahanlıkta bekliyordu. Yüzünde ince bir gülüş çizgisi gibi duran dudakları aralandı. Hoş geldin, merak ettim. Misafirlerin var. Hayırdır inşallah? Durmuş efendi, Niğde'den. Askerde çavuşunmuş. Durmuş ile Bekir asker arkadaşıydı. Birbirlerini pek güvenli bulmamış, sürekli uyanık davranmış.